spor daima. Spor daima.
Günaydın Hoca, Merhem ve Frank Sinatra. Spor hekimliği 1980'lerde günümüze nazaran daha gerideydi. Bu durumdan en çok da biz sporcular, futbolcular etkilenmiştik. Eğer sakatlanmışsak bize konulan teşhisin sadece adını bilirdik, o kadar. Sakatlık denince biz ve bizden önceki jenerasyon tek kelimeyle merhem, pomat kuşağıdır diyebilirim. Yani ayağın mı burkuldu, pomat? Adalen mi gerildi, merhem? Masaj mı olacaksın, pomat? Her futbolcu gibi bir gün ben de sakatlandım. Durumum ağırdı ve bir türlü iyileşmiyordum. Sonunda antrenörümüz, sen şu bileğini en iyisi bizim Günaydın Hoca'ya göster. Bakalım o ne diyecek, dedi. Küçük bir kağıda yazdığı adres, Keçiören Gazino Durağı diye devam ediyordu. Ertesi gün ayağımı sürüye sürüye bana verilen adrese gittim. Karşımda kalın siyah çerçeveli gözlükleriyle tuhaf bir adam duruyordu. Hemen fark edilen o şahane Türkçesiyle, buyurun, dedi. Şaşırmıştım. Durumumu kısaca anlattım, elimi sıkıca kavradı ve hoş geldin, dedi. Gel bakalım, gel. Tanışma faslı bittiğinde onun aslında eski bir antrenör olduğunu anladım. İyi de bir antrenör benim bileğimi nasıl iyileştirecekti? O bir doktor değildi ki. Elbette bu çekincelerimi, kaygılarımı da dile getirdim. Cevabı aynen şöyleydi. Ben uzun süre Avusturya'da yaşadım. Orada bir fizik tedavi merkezinde bir yıl süreyle eğitim aldım. Neticede bize bütün Avrupa kıtasında geçerli olan bir sertifika verdiler. İşte o gün bugündür sporcu arkadaşlarıma fizik tedavi konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Günaydın Hoca ve pomat mucizesiyle işte böyle tanıştım. 10 seanslık tedavi sonunda bileğim nihayet iyileşmişti. Ayrıca Günaydın Hoca ile aramızda çok da güzel bir dostluk kurmuştuk. Gariptir ama bu dostluğun temelinde en çok müzik vardı. Çünkü tedavi boyunca radyosu hep açıktı Günaydın Hoca'nın. Bir gün, hocam, dedim, pop müzik dinlemiş olsaydınız ben size neler neler anlatırdım. Sen mi, dedi. Evet, dedim. Gülümseyerek, anlat o zaman, dedi. O zaman, dedim, ben en iyisi sizin kuşaktan bahsedeyim. O dönemin en büyük yıldızı Frank Sinatra'dır. Yıllar sonra Antrenörler Derneği'nin düzenlediği ve üstelik onun adı taşıyan bir seminerde karşı karşıya geldik. Günaydın Hoca artık çok çok yaşlanmıştı. Ve inanır mısınız, konuştuğu kişilerin kim olduğunu hatırlamakta bile zorlanıyordu. Yanına gittim ve merhaba hocam, nasılsınız, dedim. Oo, dedi. Ne haber Sinatra? Neredeyse ağlayacaktım. İyiyim, dedim, hocam, sağ olun. Gülüyordu. Görüşmeyeli neler yaptın, anlat bakalım. Vallahi, dedim, çok uzun zaman oldu. Nereden başlasam bilmiyorum. Ama pomat dönemi gerilerde kaldı hocam. Galiba artık artroskopi zamanı. Günaydın Hoca geriye doğru yaslanarak öyle bir güldü ki sanki ayağımı burktuğum o günlere yine hoca ile birlikte geri dönmüştük. Sevgili dinleyiciler, şimdi okuduğum metni programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen kaleme aldı. 1980'lerden günümüze kadar geçen süreçte sporcu sakatlıkları, tedavi yöntemleri ve spor hekimliği gibi önemli konularda elbette çok büyük gelişmeler, değişmeler yaşandı. Ülkemiz de bu gelişmelerden, değişmelerden nasibini aldı. İşte biz de bugün bu süreci, bu süreçteki önemli detayları Spor Daima programında enine boyuna konuşmak üzere yine sizlerle birlikteyiz. Efendim merhaba. Spor Daima ekibi olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, aynı zamanda spor sosyoloğu kimliğiyle katkıda bulunuyor hocamız bize. Ve tam sağımda da az önce okuduğum metni de yazan programımızın daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak başlıyoruz sözümüze. Sözümüzün hemen ikinci cümlesinde de dün başlayan Ramazan ayımızın tüm ülkemize ve İslam alemine de mutluluk, sağlık, huzur getirmesini dileklerimizi de iletmek istiyoruz. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ramazan. Evet. Neler çağrıştırıyor? Hemen böyle girizgahta birkaç cümle almak isterim.
Ramazan deyince hep rahmetli babam gelir aklıma ve annemle o işte iftar öncesi telaşları, hı hı, hatta devamındaki sahur telaşı, hı hı, aile birlikteliği, işte hepimizin tabağına aynı anda ve aynı saniyede babamın büyük bir şeyiyle böyle teşvikiyle aynı anda konulan yemekler, çağrılan misafirler, yengeler, halalar, dayılar, birlikte çok ciddi bir heyecanı.
Pencereyi açıp ezan okunuyor mu okunmuyor mu diye çocukların
evet, gönderiyor. Ve devamında bittiği zaman ciddi bir şeyi geride bırakmanın verdiği mutluluğu çağrıştıran bayram.
Tabii.
Yani hepsi çok güzel anılardı. Biraz bayramlar ya da Ramazanlar hep böyle tarif ediliyor ama yani biz belki de jenerasyon olarak o kadar tadını çıkarttık ki, o kadar keyif aldığımız zamanlar ki, ki halen öyle de tabii ki insanın babasıyla annesiyle olan ilişkisi aklına geldiği zaman daha da böyle bir şey, daha da heyecanlı sanki.
Evet, aktarımından da o heyecanı, o mutluluğu hissettik. Tekrar hoş geldin.
Hoş
Ahmet Hocam, sana da bir merhaba diyelim.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizden nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Özkan'ın hem metnini dinledin hem girişte Ramazan'la ilgili cümlelerini de dinledin sanıyorum. Sen neler evet, söylemek istersin değerli hocam?
Ya Özkan Bey aslında çok güzel dile getirdi. O geçmişle bugünü özdeşleştirme açısından Ramazan ve bayramlar herhalde olmazsa olmaz iki önemli dönüm noktası. Yani hepimiz açısından bu topraklarda yaşayan bu duyguları hisseden insanlar açısından çok önemli ve çok özel zaman dilimleri. Ve tabii ki geçmişi hatırlatan, işte geçmişte yaşayan, yaşamış olan annelerimiz, babalarımız, hepsini rahmetle anıyoruz, evet, ölenleri, kalanlara da uzun ömür diliyoruz. Ama tabii şöylesi bir süreci var. Yani Ramazan hakikaten yıllar içerisinde şekil değiştirmekle beraber, bunu da koymak durumundayız. Yani toplumsal değişme, hayatın her alanında olduğu gibi bu duyguları da, bu anlamları da farklılaştırıyor. Ama yine de özelliği, o bir araya gelebilme, birlikte olabilme ve aynı hisleri hissedebilme anlamında Ramazan çok özel bir duyguyu insanların hayatına sokuyor. 11 ayın sultanı denmesi bu açıdan tesadüf
çok değil. Çok manidar değil mi? Çok evet, tanımlıyor o güzelliği. Sevgili hocam, o zaman devam edelim. Günaydın hoca, çok sıcak bir metin değil mi? Hocanın aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Frank Sinatra'nı tanıtan Özkan'ı hatırlaması, böyle çağrışımlar yapması, aslında birçok şeyi artık unutacak yaşta olması. Özkan metinde de onu vurgulamaya çalışmış. Hani 80'leri hep yaşadık bizler de. Gençlik, ilk gençlik yıllarımızdı. teknolojide, tıpta, tababette bu kadar ilerleme hakikaten yoktu. Özkan'ın karikatürize ettiği gibi her şeye ya tentürdiyot sürülürdü, öksürürsen arkana sırtına tentürdiyotla artı yapılırdı ya da işte bir havluya sabun, kuru sabun sürülürdü, gazete kağıdıyla sırtına konurdu. Evet. Bunlar bugün de zaman zaman kullanılan teknikler, belki bir gerçeklikleri de var ama işte artroskopi diyor bu metnin sonunda. Sen neresinden dahil olmak istersin? Bu sporcu sakatlıkları eskiden nasıldı? Bugün artık çözüm yolları çok daha farklı. Nasıl? Bu süreci nasıl özetleyelim?
Şimdi bu süreci özetleyebilmemiz için aslında birkaç haftadan beri konuştuğumuz noktalar gene burada da karşımıza çıkıyor. Yani bir önceki hafta film üzerinden konuşmuş olduğumuz husus, yani sporun metalaşması ve bunun bir endüstriye doğru dönüşmesi beraberinde bu alanın içerisindeki uzmanları da ortaya çıkartıyor. Şimdi Özkan Bey'in çok güzel tespitlerinde, tespitleri gerçekten harika. Orada 1980'ler, 1970'ler, 1960'lar bir taraftan yokluk yılları. Tabii. Yani gerçekten sportif anlamda koşulların çok uygun olmadığı, çok zorlu olduğu zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Yani şimdiki gibi yani bizi dinleyenlere şöyle bir örnek versek herhalde çok net bir şekilde anlaşılacaktır. Ya bu ülkemizdeki çim saha meselesi 1980'lerin ortasından sonra gündeme gelecektir. Aydınlatma oradan sonra artacaktır.
Tabii. Yani, bizler gündüz maçlarını izleyen kuşaklarız değil mi hocam?
Tabii yani gündüz maçları oynanırdı. Bütün akşamları maç oynanan Türkiye'de öyle birkaç tane stadyum vardı. Bunlardan bir tanesi İzmir Atatürk Stadyumu. Tabii. Ben sık sık da orada milli maçlara giden birisi olarak gayet iyi biliyorum. Yani o bile çok özel bir şey.
Onların da bazen o plonları falan sönerdi. Tabii. Jeneratörler devreye girmezdi. Böyle terslikler de çok olurdu.
Şimdi o yüzden o yokluk beraberinde tabii ki sporcu sağlığı açısından da çok büyük problemleri beraberinde getiriyor. Çünkü çok zorlu koşullarda mücadele ediyor bu insanlar. Yani oynadıkları toprak sahalar orası iyice çamurlaşıyor. Oynadıkları futbol topları giderek ağırlaşıyor. Ona kafa atmak ya da işte orada bir kaydığınız zaman ayağınıza gelen müdahaleyle beraber çok daha erken yaşlarda futboldan kopmak ya da çok ağır sakatlıklar geçirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Tabii. Bütün bunlar birlikte yürüyor. Hı hı. Ama tam da o dönemin karşılığı olarak Özkan Bey'in söylediği Günaydın Hoca imgesi gerçekten çok önemli bir noktaya karşılık geliyor. Çünkü o dönemde gerçekten de yani ne yaparsanız yapın işte sizin önünüze konulan şey belli. Aynı işte pomatların verilmesi, işte bengalların verilmesi, benzer maddeler verilip işte bunlarla ağrın geçsin. Ya da işte birkaç varsa o dönemde ağrı kesici, o da o bile çok fazlasıyla olan şeyler değildi. O yüzden yani o dönem sporcu sağlığı, sporcuların kendilerine bakması, işte iyi kahvaltı etmesi, iyi beslenmesi, bütün bunlar üzerinden yürürdü. Ve ekstradan da işte sakatlandığında da bunlar devreye girerdi. O kadar. Başka bir şey yok. Yani çünkü o dönemin koşulları ne yazık ki böyle bir şeyi bizim önümüze koyuyordu. Fakat daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi 1980'lerle beraber dünyada başlayan dönüşüm süreci bize de 1980'lerin sonu 1990'larda sirayet etti. Ve oradan sonra burada da pek çok şey değişmeye başlayacak. Ve artık yine metinde söylediği gibi artroskopi dönemi, oradaki bir takım uzmanlar dönemi, bir takım aletler, edevatlar dönemi başlayacak. Yani artık nasıl ki futbol değişiyorsa, spor değişiyorsa, sporun içerisindeki, futbolun içerisindeki unsurlar da değişmeye başlayacak. Aslında. Ve biz orada artık bir uzman kadroyu görmeye başlayacağız. Yani bugün artık hangi takıma giderseniz gidin, orada mutlaka bu işle uğraşan uzmanların olduğunu ve bu işle uğraşan uzmanların sezon başında da, sezonun ortasında da, sezonun sonunda da daima sporcularla ilgili bir takım düzenlemeler yaptığını görürsünüz ki bu artık öyle bir boyuta varabiliyor ki işte geçtiğimiz bir ay oldu, bir buçuk ay oldu. İşte Mustafa Galatasaray'da sakatlandı. Çok hızlı bir şekilde tekrar futbola geri döndü. Yani normal bundan işte bir 30 yıl evvel aynı şey olabilir miydi? Mümkün değildi bu.
Belki spor hayatı bile bitti o dönemdeki bu koşulları yaşayan birçok ismin değil mi hocam?
Tabii orada gerçekten pek çok isim çok erken futbola veda etmek zorunda kaldılar. Yine hatırlatayım yani Türkiye'deki önüne gelen pek çok futbolcunun benzer şekilde 30'lu yaşların başlarında futbola veda ettiğini gayet iyi biliyoruz. ve yavaş yavaş devreye bir takım uzmanların girdiğini hatırlatmamız gerekir ki bu konuda bir rahmetli uzmanı anlama müsaade edin. İzmir'den Doktor rahmetli Bülent Zeren. Yani evet. Türkiye'deki bu alandaki en önemli sporcu sağlığı konusundaki en önemli isimlerden biriydi. Birkaç yıl önce vefat etti kendisi. Gerçekten
çok mutlu olduk bu anmandan hocam. Hakikaten bu isimleri çoğaltmak gerekiyor.
Çünkü Özkan Bey de muhtemelen gayet iyi bilir. Çünkü İzmir'de
kafasını sallıyor o da çok net hatırladı. Evet.
Kendisi çok iyi bilir. Çünkü İzmir'de olmakla beraber Türkiye'deki hemen hemen o dönemdeki bütün futbolcuların İzmir'e gelip kendisinin muayene edilip ameliyat olduğu, işte Rıdvan Dilmen bunlardan bir tanesiydi. O dönemdeki pek çok futbolcu mutlaka Bülent Zeren, rahmetli Bülent Zeren'e gelip burada muayene olup ondan gerekiyorsa ameliyat olurdu. Gerçekten çok önemli bir isimdi.
Hocam şimdi, ben de daha eski bir kuşaktan Profesör Doktor Orhan Girgin adını hatırlarım. Onun kitapları hala evimdedir. Babamdan bana kalan kitapları 1960'larda, 70'lerde bu konuyla ilgili, sporcu sağlığı ile ilgili ilk kitapları yazan isimlerden biri de Profesör Doktor Orhan Girgin Hoca. Onu da bu vesileyle saygıyla, rahmetle analım. Sen bir soluklan, ben hemen Özkan'a tamam. dönüyorum. Ahmet Hoca aslında önemli açılımlar getirdi.
Evet.
Buradan devam edebiliriz.
Şimdi ilk önce Bülent Seren hocamızı ben de rahmetle anayım. Çünkü yani bizzat şeyinde...
Ben de hastası oldum diyorsun.
Oldum ve hatta şöyle de bir şey var. Laf döndü dolaştı, bakın nereye geldi, buna da çok sevindim. Bir başka kulüpte oynayan arkadaşım mesela bana müracaat etmişti. Hani burada bir şey de işin içinden çıkamıyorum, bir sakatlığım var diye. İşte o Bülent Seren'in o şeyi, saygınlığını çok iyi bildiğim için kendisine bir telefon etmiştim. Son derece kibardı bir hekimdi. Dolayısıyla gittik, bize gerçekten herhangi bir bedel, yani gelen oyuncunun durumuna bakarak, onu da gözeterek kendisine böyle ayağına çok böyle ipek şeyle bir bandajla çok böyle uzun da süren bir tedavi süreci
özenerek
yapmıştı ve hiçbir ücret talep etmemişti ve bu saygınlık biraz da buradan geliyordu. Yani herkesin yardımına koşan bir doktordu. Ben oraya gittiğim zaman Karşıyaka'nın o dönem 90'ların en ünlü oyuncularıyla, işte bizim Göztepe'den, yani bütün Ege ve çevresinden gelen bütün oyuncular oradaydı. Bunu bir söyleyeyim, o rahmetli anmak istedim. Ki dönemin işte o bahsettiğimiz o yoksunluklarında çok az isimden bir tanesi. Biraz da Günaydın Hoca'ya yine tabii, bir parantez açmak lazım. Günaydın Hoca, Günaydın Özgürt deyince aklıma benim hep şu geliyor. Futbol öyle bir mecra ki o kadar enteresan insanlarla tanışma imkanı buluyorsunuz ki, onlardan bir tanesi Günaydın Hoca'ydı. Ciddi bir entelektüel vardı karşımda. Tedavi sürecim devam ederken yani dünya sorunlarının aklı hemen hemen, yani o kadar çok
hepsini konuşuyordu.
Değişik şeyle bir muhabbet oluyordu ki ben kendimi bambaşka bir ansiklopedinin içinde gibi falan hissediyordum. Dolayısıyla bunun içerisinde müzik de vardı ama öyle bir şeyle karşılaştım ki, bir background'la, yani kendisiyle ilgili Bolu Spor'un teknik direktörü, işte Lefter görevi bırakıyor 1968'de, 69'da bitimine az kala, işte ligin 13-15 hafta kala Günaydın Hoca devralıyor, şampiyon oluyor o takım. Devamında mesela daha öncesinde Fenerbahçe'de oynamışlığı var. Yani anlat bitecek gibi bir kariyer değil. Fakat işte şeyde bu antrenörler, Türkiye'de açılan ilk antrenör kursunda yine o var. Ve devamında işte bir Avusturya seyahati sırasında böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bir fizik tedavi şeyinden geçiyor, eğitiminden ve bu konuda uzman oluyor. Hı hı. Bu kadar şeyi şunun için söyledim. Şimdi o dönem çok gelişmediği için Türkiye'de spor hekimliği, Günaydın Hoca'nın ofisine gittiğim zaman da milli takımdan, Ankara Gücü'nden en üst seviyedeki oyuncuları orada gördüm. Ama şu benim kafamda kocaman bir soru işareti kalmıştı. Evet, bir tedavi alıyoruz ama bu kadar mı? Peki bunun daha ötesi nedir? İşte bir menisküs ameliyatı olduğu zaman kişinin dizinin ciddi anlamda açıldığı, tekrar kapandığı ve o kişinin tekrar futbola dönmesinin ne kadar zor olduğu gibi bir konuma doğru gidiyorsunuz. İlk önce bir fizik tedavi uygulanıyorsa bakıldı orada bir şey olmuyor. Yani bir sonuç alınamıyor. Hı hı. Yani gidecekseniz eğer, böyle ciddi bir ameliyatta karşı karşıya kalacağınızı biliyordunuz. Mesela ben menisküs cümlesini hayatımda ilk kez, işte Fenerbahçe efsanesidir, Alparslan Eratlı'nın futbolu veda etme sebebi olarak duymuştum. Ve çok o da kendisi anlatır işte röportajlarında falan. Dizin gerçek anlamda yani 15-20 santimetrelik bir açılımla ameliyat edilmesi ve ondan sonra düşünün onu kapanıp tekrar bir antrenmanlar serisi
İyileşme
olacak.
İyileşme süreci var değil mi?
Yani dolayısıyla çok ağır ve dönülmesi de çok zor ki o da dönemedi zaten. Yani biz amatör bir oyuncuyken ve devamında profesyonel oyuncu olarak kariyerimize devam ettiğimiz zaman bile hakikaten şeydik yani ne yapacağımızı da tam da bilemiyorduk. Yani kesin bir ameliyat ya da farklı bir şey söyleniyordu. Onun haricindeki alternatif şeyler yani neticeye gitme durumları oldukça kısıtlıydı. Ama 90'larda resmen bir devrim oldu. Diyebilirim ki ben işte futbola en son oynadığım yıl mesela bir menisküs ameliyatı oldum. Eyvah dedim çünkü eskiden gelen deneyimlerle 20 gün sonra ayaktaydım. Yani bu dedim inanılacak bir şey değil.
Ki o olduğun ameliyat artık menisküsteki artroskopi denilen o dönemin yeni tekniklerinden biri değil mi?
Şu, o an iki şey hissettim. Birincisi şuydu yani ne kadar şanssızım. Ameliyattan çıkınca da şunu dedim. Ne kadar şanslıyım. Çünkü o bildik geçmişi net olarak bir sürü arkadaşımla sakatlandı vesaire. Böyle ağır bir dönemden sonra dedim ki sen ne kadar şanslısın ki. Evet sorunda oldun ama bir anlamda da çok çabuk ayağa kalktın ve çok enteresan bir şeydi. Hatta hiç unutmuyorum. Doktorum bir anda ameliyat bittikten sonra sırtıma geldi şöyle vurdu. Ben de neler oluyor dedim. Şimdi vurduğu zaman bir iki adım atıyorsunuz ya. İster istemez. Yani o kadar sevindi, bu kadar çok sevindiğim bir şey hatırladım.
Ki sen çok daha uzun sürecek bir süreç bekliyorsun.
İşte öyle bir şey artık böyle öğrenilmiş bir çaresizlik deniyor ya. O iyice bana oturmuş. Halbuki mucizevi bir şey karşımızda çıkan 90'larda.
Ahmet Hocam 1990'ların başıydı. Rahmetli babaannem de bir menisküs ameliyatı oldu. 70'li yaşların başındaydı. Hatta biz de takılıyorduk artık sahalara tekrar ne zaman dönersin şu bu diye. Ve Hacettepe'de bu ameliyatı yapan artroskopi yeni yeni ülkemizde uygulanıyordu. Bu ameliyatı yapan da o dönemin milli takımlar spor hekimiydi. Hatta Özkan onun ismini de söylemişti. Evet. Gene neydi ismi?
Mehmet Binnet.
Mehmet Binnet hocamız. Ben de o zaman çok genç bir adamım ama biraz da fazla böyle okuyan yazan soru soran birisiyim. Israrla diyorum ki nasıl yapacaksınız? O klasik değilmiş işte kesme biçme yok. Üç delik şu bu. Sorular soruyorum. Döndü bana Mehmet Hoca. Sen dedi tıp öğrencisi misin ya da pratisyen hekim misin dedi. Yok dedim ben hani hiç bu konularla alakam yok ama babaannemi sahalara döndürmek için biraz ilgiliyim falan diye. Böyle hoş bir anı da oldu yani hani ilgili olmak, bilgili olmak o dönemin koşullarını şimdi düşünüyorum da ne Google'lar var ne internetler var. Hani bu bilgilere ulaşmak için hakikaten çok ciddi kafa yoruyorsunuz. Böyle bir süreçte yaşadık. Şimdi her manada aslında birçok şeye ulaşmak kolay ama bazı bu sefer de fazla verinin getirdiği bir kirlenme var belki de değil mi? Bu sporcu sağlığında da biraz bu açıdan bakarsak neler söylersin Ahmet Hoca?
Şimdi şöyle bir şey tabii ki var. Yani artık elimizin altında internet ve Hazreti Google olarak nitelendirilen bir şey var ve oradan pek çok şeye ulaşma şansına sahibiz. Ama tabii olayın bir de olumsuz kısmı var. O da şu. Her şeye bu kadar çabuk ulaştığınızda oradaki karşınıza çıkanlar sizi bazen olumsuz şekilde etkileyebilecek nitelikler de taşıyabiliyor.
Yani insanlar kendi kendilerine teşhis mi koymaya başlıyorlar?
Tabii o da başlıyor.
Tedavi yani, yapmaya kalkıyorlar yani, değil mi?
İnsanların öylesi bir süreçle başlıyor ve bu tehlikeli bir şeyi de tetikliyor. Yani normal şartlarda belki doktora gidip doktora gözetiminde bir takım ilaçları almanız gerekirken ya da bir takım hareketleri yapmanız gerekirken ya ben oraya baktım nasıl orada böyle bir belirtmiyordu deyip geçebilen bir kitle de var. Yani
komşu teyzelerin birbirine tansiyon ilacı vermelerinin bir başka versiyonu oluyor.
Tabii onun bir başka versiyonu internette böyle okudum. Ya da işte klasik benim teyzemin de başına gelmişti. O da bunu yapmıştı. Ama bu bizi bir yere götürmez. O yüzden de bu bilgi kirliliği diğer bütün alanlarda olduğu gibi bu da çok tehlikeli bir takım sıkıntıları bizim önümüze çıkartabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son iki dakikada artık biz Özkan'la devam ederiz. Ama bu sporcu sağlığıyla ilgili başlıklar sanıyorum birkaç hafta sürdürelim bunu. İçerik çünkü değişiyor. Teknoloji nasıl etkileyecek? Belki Özkan ilerleyen haftalarda o başından geçen artroskopi ameliyatının da nasıl sonuçlandığını kaleme alır. Biz onun üzerinden devam ederiz. Sana
belki,
çok teşekkür
belki,
ediyorum katkıların
için. Belki şunu söylemek daha mantıklı olacak ilerleyen haftalar için. Yani işin şu anda geçmiş kısmını ortaya koyduk ama bir de bugün ve bir de gelecek kısmı var.
Tamam.
Belki onun da, üzerinde durmakta fayda var.
Tamam hocam. Tamam hocam. Çok teşekkür Görüşmek ediyorum üzere. Katkıların için. Rica Sağ ol, var ol. Özkan'cığım son 120 saniyemiz.
O zaman şöyle söyleyeyim. Aslında biraz da şundan bahsetmeye çalıştım. Mesela ikinci bir şey de tedavi yöntemlerinden bir tanesi tamamen bilinç dışı yapılan şey ki profesyonelce yapılması gerek. Elimizde bandajlar vardı. Hı hı. İşte ayağımız burkulur. Onun mesela buz yapılması gereklidir. Temeli de iç kanamayı önlemektir. Devamında onun üzerine bandaj yapılır. Ama o bandajın 8 şeklinde yapılması gerekir. Bütün bunlardan bir haber. Bakın şöyle bir şey var. Bu o kadar önemli ki.
Ayrıca o bandajı çok sıkmamak gerekir.
Vesaire vesaire. Olsun. Bütün bunları kendimiz çözümlemeye çalışıyorduk ve işin trajik yanı şuydu. Ben meselenin hep burasıyla ilgilendim. Bir gelecek kurguluyorsunuz. Bakın tabii. Bütün hayatınızla ilgili bir gelecek kurguluyorsunuz. Ama bu işin içerisinde böyle şeyler var ya. Bunları da bilinçli yapmadığınız zaman tamamen bir belirsiz bir geleceğe
o
doğru.
O geleceği de aslında bitirmiş oluyorsun.
Yani düşünebiliyor musunuz? Çok bıçak sırtı bir şeydir sporcu olmak ya da o tür bir hayat. Çok bilinçli gidilmesi gereken bir yoldur. Ve biz nasıl şartlarda nasıl yol almışız diye aklıma geldikçe kendi kendimi kimi zaman...
Hatta diyorsun bir mucizeyi gerçekleştiren kuşaklarız.
Kesinlikle öyle ve hatta şanslıyız. Ama mesela futbol şimdi başka bir yere de evrildi ya da spor.
Tabii.
Yapılış şartları da sağlar zeminler ne kadar düzgün olsa da oynanış biçimleri daha çok mekanikleştiği için sakatlıklarda bir değişen bir şey yok. Aynı şeyler yine olmaya devam
Hatta
ediyor.
Hatta insan bedenini daha zorlayan antrenmanlar, yani, rekabet duygusu bu sefer başka
sakatlıklar. Haftaya mesela bundan da bahsederiz. Dediğim gibi evet o zaman şartlar vardı. Hem fizik mesela derler ya futbol o zaman duruyor gibi oynuyorlar. Evet oynuyorlardı ama mesela şeyle sahalar bozuktu. Bugün sahalar iyi ama hiç kimse yerinde durmuyor. Yani. Dolayısıyla sakatlıklarda batı cephesinde değişen bir şey yok derler ya. Bir film isminde olduğu gibi yani değişen bir şey yok. Ama tedavi yöntemleri gerçekten çok hızlandı. Ve bu fizik tedavi denilen şey çok farklı yöntemlerle.
Hala gündemde.
Gündemde ve gerçekten çok çabuk yol alınabiliyor. Mesela ayağı kırılan bir oyuncu bir ayda kendini toplayabiliyor. Düşünebiliyor musunuz?
Verdiğin örnek benim gözümün önüne o 1900 hani siyah beyaz görüntülerde karşımıza çıkıyor ya Amerikan basketbolu gibi NBA 1950'lere 60'lara bakıyorsun. Hakikaten duruyor yani. Zaten dakika akrep yelkovanı gibi oyuncular bir yerlerde duruyor. 3 saniye kuralı yok. Boyu uzun olan çemberin altında falan. Ne kadar çok şey değişmiş aslında.
Sen diyorlar
aslında.
Ya bir fast food dönemi diye sporda da böyle inanılmaz bir çabukluk ve yani ne yapılacaksa en kısa sürede hem estetik biraz geride kalmasına rağmen en kısa sürede yapılmak ve sonuç almak üzere bir felsefe var şu anda.
Evet.
Dolayısıyla bu sahalara yansıyor.
Bu sporcuları da tabii çok yıpratan bir şey. Sporcuları da sürekli bir rekabetin içinde tutan bir şey. Yoksa hemen unutuluyorsunuz arkadan birileri geliyor.
Bütün spor dalları için mesela 100 metre diyorum ya nereye kadar kısalacak bilmiyoruz. Ama rekabeti devam edecek bende ve de hiç durmayan bir hızla.
Evet, bu konuyla devam edelim haftaya da. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibi olarak sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle halas mağladık.
Spor Daima. Spor Daima.